Ayrım 19. Bir sen matonun kapalı tarafına yönelmişken Aslı, "Bari açığında oturalım," diyor. "Hava çok güzel, temiz hava alalım." Bunun üzerine gönülsüzce açıktaki masalardan birine yöneliyor bir sen. Aslı arkasından bakarken daha rahat, tarafsız gözlerle incelediği bu kadını tanımadığını düşünüyor. Onun tanıdığı Birsen, çocukluğunun yazlarında, Çorum'un dar sokaklı evlerinde, mahalle aralarında, bağlarında, bahçelerinde kalmış, mahzun gözlü, uzak bir kız yalnızca. Kucağında hep bez bebekle gezdiğini anımsıyor. Şimdi, bunca yıl sonra ne konuşulur, söz nereden bağlanır bilmiyor. Masaya yayıldıklarında yarenlik etmeye hazır görünmek istiyor. Anlat bakalım, nasıl geçiyor burada hayat?" diye sorarken sesine sıcak bir hava katmaya çalışıyor. "Nasıl olsun, sıkıcı," diyor. "Çok sıkıcı, yapacak fazla bir şey olmuyor. Aydın'dan buraya verdiler bizi, 2 yıldır buradayız." Susup sorunun yanıtı çevresindeymiş gibi etrafına bakıyor. "Görüyorsun işte, zaman geçmiyor, nasıl geçsin?" Gözlerini eline, tırnaklarına veriyor kısa bir süre. "Bizi boş ver. Hakime Hanım teyze nasıl?" diye soruyor birdenbire. Yüzünü buruk bir gülümseme yayılıyor Aslı'nın. Ne zamandır kimse böyle söz etmemişti annesinden. "Hakime Hanım." "Doğru ya, eskiden konu komşu böyle derdi. Yakınları ise Nezim diye seslenirdi ona. Adı Nezihe'ydi aslında. Ama bir gün Nezim demiş babası, öyle de kalmış. Çocukken Aslı'nın da büyüklere özenip Nezim demiştiği çoktur annesine. Onu şeritli, dik yakalı cübbesi içinde mahkeme salonunda görmeye gittiği günler. Annesini o makamda görmenin göğüs kabartan gururuyla. Yukarıda, yüksekte oturan asık suratlı kadının yabancılığı, uzak bakışları arasında bölünen karmaşık duygularının içine nasıl karıştırdığı yokluyor birden. Evdeki annesinden ne kadar farklı bir kadın oturuyor orada, yüksekte, yabancı. Adalet böyle bir şey mi? "Annemi kaybettik," diyor Aslı. Bir senin hilesiz gözlerinde sahici bir keder beliriyor. Yüzü düşüyor birden. "Ya, çok üzüldüm," derken sahiden çok üzüldüğü görülüyor. "Hiç haberimiz olmadı. Hastalığını bile gizlemiş. Ancak saklanamayacak hale geldiğinde söylemişti. Kimselere yük olmak istemezdi. Her zaman kendi başının çaresine bakmayı bilmiş, vakur bir kadındı annesi. Zamanın çorumundan çıkıp, o yılların zor mezun veren İstanbul Hukuk Fakültesini alnının akıyla bitirmiş, Hakime Hanım olmuş. Kendi deyişiyle Anadolu'yu karış karış gezmiş, nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa üstüne gitmiş bir cumhuriyet kadını. Her işini kendi görür, kimselerden yardım dilemez, bir şey ummaz, beklemezdi. Huzuru hafif olmak gerekir, derdi annesi. Etrafındaki herkes için huzuru hafif olmak, geç yaşta yaptığı zor bir doğumla dünyaya getirmiş Aslı'yı. Ama şımartmadan sevmeyi bilmişti. Uzun kış gecelerinde sırtında hırkası, ayağında el örgüsü, yün çoraplarıyla yüksek arkalıklı, kulaklı, köşe koltuğuna gömülüp bir kulağı radyoda çile sarar, yün örer, gazete, dergi, kitap okur, bulmaca çözer, kedisiyle oynar, yaptığı işten başını her kaldırışında, gözlüklerinin altından, gözlerinin içiyle güler, dalmış kendini seyreden Aslı'ya. Kendi deyişiyle bir günden bir güne babasının yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı Aslı'ya, Allah'tan çok çekmedi hastalık kahrını. Bir ay içinde sessizce çekip gitti. Ne zaman düşünse annesini hep böyle hatırlıyor. Köşe koltuğunda gözlüklerinin altından sevgiyle bakan kadın. Onun o halini gören mahkeme salonundakiyle aynı kadın olduğuna asla inanamazdı. Birsen elini uzatıp kederini paylaşmak, güç vermek istercesine Aslı'nın elini sıkıyor. Kolay olmadı ama alışılıyor. her şeye alışılıyor, diyor Aslı. Usulca elini çekiyor. Ya sizinkiler ne yapıyorlar? Naciye teyze. Çok sonraları Botero resimlerinin o yüz yuvarlak kadınlarını gördüğünde daha sık anar olmuştu Naciye teyzeyi. Hayret, bir sen anasına çekmemiş. Hiç, ne yapsınlar? Duruyorlar, Çorum'dalar yine. Yaşlandılar tabii. Aydın'dayken çıkıp bir iki yanımıza gelmişlerdi. Buraya gelip de ne yapacaklar? Hem benimki de istemiyor buraya gelmelerini. Durumlar malum. Çaresizlik anlatmak istercesine iki yana açıyor ellerini. Sen evlenmedin mi hiç? Aslı geriye attığı başıyla hayır işareti yaparak konuyu geçiştirmeye bakıyor. Sen bir yerde çalışmıyor musun peki? Yok. Nasıl çalışayım? Sen bilmiyorsun tabii. Sonradan hemşirelik okuluna gittim ben. Erken evlendim. Aydın'dayken niyetlendim bir ara çalışmaya. Bir dispanserle başladım ama kısa sürdü. Kocamın işinden dolayı fazla açılamıyoruz bir yerlere. Malum, her yer terör. İkisi de birbirini tartan bir dolgunlukla susuyorlar. Bir sen bunca yıl sonra konuşulması, sorulması gereken şeyleri şu zaman darlığında hatırlamaya çalışırken Aslı uzak durulması, hiç açılmaması gereken konuları kafasında sıralıyor. Çorum'a gidiyor musun? Annemin ölümünden sonra hiç gitmedim Çorum'a. Ne bileyim, ayağım gitmedi işte. Bazen rüyamda görüyorum oraları. O yazları özlüyorum. Kaygısızlığı, çocukluk dediğin nasıl geçerse geçsin, özleniyor işte. Kapıldığı duyguların sızısından sıyrılıp şimdiki zamanın kuru gündeliğine gelmek istiyor. Bana bir iki dakika izin verir misin? Etmem gereken bir iki telefon var. Cep telefonundan Nüveyre'yi ve Kerem'i arıyor. İçine düştüğü durumu sakin bir sesle, kısa ve dolaysız cümlelerle açıklıyor. Karşı tarafın alaycı sorularla lafı uzatmasına izin vermemek için kendisine çok meşgulmüş havası vererek çabucak kapatıyor. Derin bir soluk alıyor. Onu bir süredir halden anlar bakışlarla süzen Birsen, sizin işiniz de zor, diyor. Teröristler, baksana, iyice azıttılar yine değil mi? Havada yine bulut birikiyormuş gibi geliyor Aslı'ya. Kükürtlü, isli bir bulut. O sırada garson birinin çayını, diğerinin dondurmasını getiriyor masaya. İçinde karışık dondurma toplarıyla meyve ve çikolata parçaları bulunan, üstünü kaplayan köpüklü kremaya, süslü bir kağıt şemsiye saplanmış gösterişli bir kup ısmarlamış kendisine Birsen. İştahla gösteriyor. Tatmak ister misin? Arkadaş edinmedin mi hiç buradan? Birsen'in bakışları soğuyor. Kolay değil. Burası başka şehirler gibi değil. Kimseye güvenemiyorsun. Düşman gibi görüyorlar bizi. Yabancı olduğumuzu anlayan esnaf bile bizi pahalıya satıyor malını. Öc alır gibi, can yakmak ister gibi. Polisler için devlet ayrı market açtı bu yüzden. Oradan alışveriş ediyoruz artık. Hem paramız da dağlara gitmemiş oluyor. Dillerini de anlamıyorum, adetlerini de bilmiyorum. Sanki inadını Kürtçe konuşuyorlar. Burası Türkiye gibi değil, inan. Sanki başka bir memleket. Sıkılıyor insan tabii. Hep biz bizeyiz. Memur eşlerinin kabul günlerinde konuşulanlardan ne olacak ki? Evde oturup televizyon seyretsen daha çok laf çıkıyor. Günler geçmiyor anlayacağın. Büyüyünce güzelleşmiş bir sen diye geçiriyor içinden. Ama yüzünün aksayan bir güzelliği var gene de. İçinin sıkıntısındaki kuraklık yüzünden okunuyor. Çocukken söylediğim türküyü hatırlıyor musun? Diyor birdenbire bir sen. Belleğini yoklamasıyla birlikte yavaş yavaş açmaya hazırlanan bir gülümseme beliriyor Aslı'nın yüzünde. Evet, diyor. Dur bakayım. Neydi adı? Tokat bir bağ içindeydi, değil mi? Bildin, diyor. Sesin hala güzel mi? Aman, kulak asma. Ses mi kaldı Allah aşkına? Öyle deme, insanın sesi en son bozulur. Dayım Tokatlı bir kıza tutulmuştu o sıralar. Ona sebep söyler dururdum o eski türküyü. Yoksa benim gözüm zamanın moda şarkılarındaydı bilirsin. Geçmişten konuşmak yüzlerini, seslerini, duruşlarını yumuşatıyor. Bulutlardan sıyrılan güneşin yüzünü gösterdiği kısa süren yakınlık anları doğuyor aralarında. Aslı gerekli gereksiz sıkıntı gerginlik yaratacak güncel konulardan söz açılmasındansa geçmiş günlerin çocukluk anılarının sızılı fotoğraflarına sığınıp sözü oralarda oyalamayı yeğliyor. Gündeliğin kükürtlü havasının karanlık bulutlarının ezici ağırlığından ancak böyle kurtulabileceklerini düşünüyor. İstanbul şimdi ne güzeldir kim bilir değil mi? Hep dizilerde görüyorum da, o boğazı falan. İnan içim açılıyor. Derin bir göğüs geçiriyor, ince hırkasının altından görünen desenli elbisesinin çiçekleri, yaprakları, uzak iklimlere duyulan özlemle açılıp kapanıyor sanki. Hayırlısıyla bir gideydik buralardan. Hele kışları, hiç çekilmiyor. Ağır, kapalı bir hava. İşsizlik, fakirlik, sokağa çıktığında bir gülen yüz göremiyorsun. Hep terörden tabii. Her yan başı çatkılı kadınla dolu. Kiminin kocası ölü, kiminin oğlu dağda. Sokaklarda el ayağı tutmayan kimsesiz yaşlılar. Anasız, babasız büyüyen bir sürü çocuk. Hepsi de hırsız, uğursuz. Acıyor insan gene de. Bir büyük yok ki başlarında. Hayırlısıyla bir kökünü kazısalardı şu terörün. O sırada Kerem arayıp burada kaldığına göre akşam yemeğini küçe sofrasında yemek isteyip istemediğini soruyor Aslı'ya. Tamamdır deyip kapatıyor. Böylelikle yörenin yemeklerinden açılıyor konu. Sabahları bal, halis tereyağı, mis gibi kızgın tereyağında pişirilen sahanda yumurta. Otlu peynirle, örüklü peynirle yapılan kahvaltıların, Selim Usta'nın kaburga sofrasının, şehrin dört bir yanındaki ciğer kebapçıların sohbetine dalıyorlar. Sanki omuz omuza verip ikisi birlikte mutfağa girmiş de, akşama yemek yetiştiriyormuş telaş içinde söz ediyorlar yemekten. Diyarbakır'la ilgili aynı duyguları paylaştıkları tek konu buranın yemekleri oluyor. Hatırlıyor musun Aslı? Diyor Birsen. İlk ekmeğimizi birlikte yapmıştık seninle. Bir an yüzü boşalan Aslı'nın eli çenesine gidiyor. Doğru ya, diyor şaşkınlıkla. Solgun bir güz başlangıcı geliyor gözlerinin önüne. Kapı önündeler. Kucaklarında çalı çırpı. Hani derler ya, aramızda tuz ve ekmek hakkı var seninle diye. İşte ona göre. Hatırlıyorum tabii diyor Aslı. Ne tuhaf. Bunu tamamen unutmuşum. Sen söyleyince hatırladım şimdi. İçi hamur kalmıştı yaptığımız ekmeğin. Boğazımıza takılmıştı. Yutamamıştım. Yıllar önce bir bağ evinin kapı önündeki uyduruk tandırında birlikte pişirdikleri ilk ekmeği yıllar sonra yeniden bölüşür gibi ilk kez birbirlerinin gözlerinin içine tam bir teslimiyetle bakıyorlar. Kocamın adı Gürol, diyor Birsen. Sakınımlı gözlerle çevresine bakınıp sesini alçaltıyor. İki kez vurmaya kalktılar. Ölümlerden döndük. Boğazını temizliyor Aslı. Uygun bir söz arıyor. Kötü olmuş tabii, geçmiş olsun. Gazetecisin. Bir yerden duyarsın da yanlış bilirsin diye söylüyorum. Yabancım değilsin ne de olsa. Korucularla birlik olup teröristlere işkence yaptığı, kızlara tecavüz ettiği falan iftirasıyla mahkemeye verdiler. Bu teröristlerin insan haklarıcıların atmayacakları hiçbir iftira yok. Davası kapandı gibi. Ama çok yıprandık, çok. Benimki de artık bizi burada çok tutmazlar, gideceğiz diyor. Tayin bekliyoruz anlayacağın. Aslı içinin kapılarının kapandığını hissediyor. Konu hakkında aklına gelenleri sormamak için kendini güç tutup içindeki gazeteciyle boğuşurken asıl isteğinin bir an önce buradan kalkıp gitmek olduğunu, bu yüzden konuyu bir an önce kapatıp sohbeti kısa kesmek gerektiğini düşünüyor. Bu hikayede şöyle ya da böyle bir rolü olsun istemiyor. kimi yaz tatillerinde karşılaştığı unutulmuş bir çocukluk arkadaşından yaşamına yeni bir hikaye, yeni bir sızı girsin istemiyor. Bu sessizlikte bir sen birden Aslı'nın bir süredir anlattıkları karşısında hiçbir tepki vermediğinin ayırdına varıyor. Sürekli kaçındığını, lafı çevirdiğini, üzerinden atlayıp geçtiğini, konuşamadıklarını, bu masanın iki ucunda aynı duygularla oturmadıklarını kavruyor. Kaynağını bilemediği bir sıkıntı yürüyor içine. Eskiden bu kadar içine susan bir kız değildi diye düşünüyor. Hem konuştuğunda çapaklı çıkıyor sesi. Zamanın onu değiştirdiğini düşünüyor. Buranın insanlarının yüzünde olan bir uzaklık var onda da. Durumu geç keşfetmiş olmanın huzursuzluğuna kapılmış. Kendisini neyin aldatmış olduğunu anlamaya çalışıyor. Böyle zamanlarda içini kavuran o yabancılık duygusu yeniden yokluyor benliğini. Diyarbakır'a ilk gelişin mi? Derken adeta başka bir şey öğrenmek ister gibi soruyor. Yo, defalarca geldim. Hatta bir süreliğine buraya yerleşmeyi bile düşündüm. Buraya mı? Evet, buraya. Buradaki olaylarla ilgili çok haber yaptım zamanında. Birkaç kez gözaltına alındım. Hakkımda açılan davalar da oldu. Bundan önce başka gazetelerde çalıştım. Sol ve muhalif gazetelerde. Onlardan birini kapattılar. Bütün bunları arka arkaya hiçbir yanlış ya da farklı anlamaya yer bırakmayacak açıklık ve kesinlikle ifade etme çabasıyla söylüyor. Bunları söylerken sesi daha soğuk, sözleri daha sert çıksın, soluğu tıkansın istemiyor. Her şey olanca berraklığıyla görülsün, anlaşılsın istiyor. Başka bir kadınmış gibi sanılsın istemiyor. Bir senin yüzünün hızla değişip kendi içine kapanan ifadesi söylediklerinin doğru anlaşıldığını gösteriyor. Şimdi her ikisi de eşit durumdalar. Kim kiminle karşı karşıya olduğunu biliyor. Muhtemelen kocan tanıyordur beni. En azından adımı biliyordur. Bir sen susuyor. Yüzü sönüyor adeta. Kendini her şeyin dışında bırakılmış hissediyor şimdi. Hayatta Diyarbakır'dan başka yabancılık çeşitleri de olduğunu hatırlıyor. Başını çevirip küs gözlerle caddeye, yoldan geçenlere bakarken az önce Aslı'dan duyduğu sözleri sindirmeye çalıştığını hissediyor. Bir süredir dokunmadığı dondurması çözülüp süte kesmiş dibe çöküyor. Neden sonra? Ben çocukken sen de annen gibi Hakime Hanım olacaksın sanırdım, diyor Birsen. Sesi tarazlı, gücenik. İçinin kurağı hissediliyor. Merak etme, onun gibi bir şey oldum. Benim işim de adalet. Adaletin yerini bulması, gerçeklerin, doğruların bilinmesi. Ama konumuz bunlar değil Birsen. Burada çocukluğumuzdan konuşuyoruz. Eski günleri, hatıraları anıyoruz. Dalına salıncak kurduğumuz ağaçlar, eteğimize topladığımız ebe gümeçleri, senin bez bebeğin, benim sana çalmasını öğretmeye çalıştığım mandolin, çimenlerin arasına düşürüp kaybettiğimiz penayı, saatlerce aradığımız günlerden konuşuyoruz. Paylaşabileceğimiz şeylerden. Aralarında geçmişin uğultusunun dondurduğu, öncekilere benzemeyen bir sessizlik oluyor. Diyarbakır surlarının taşlarıyla örülen kunt bir sessizlik. Rastgele edilmiş dağınık cümleler boşluğa, amaçsızca dağılıyormuş gibi dudaklarından dökülürken birbirlerinden iyice uzaklaştıkları, aralarında Diyarbakır surlarının yavaş yavaş yükselmeye başladığı görülüyor. Tamamen gözden kaybolmadan ilkin sandalyelerinde doğrulup sırtlarını dikleştiriyor. Yetmeyince ayağa kalkıyor. Parmak uçlarında yükselirken çeneleri yukarıda, başlarını arkaya atarak bir süre daha görmeye çalışıyorlar birbirlerini. Aslı o sırada ortalıkta aniden bitiveren iki sivil giyimli polisin telaşlı tavırlarla Birsen'in yanına gelip kendilerini Gürol komiserin gönderdiğini bildirdikten sonra kulağına eğilerek bir şeyler söylediğini, şaşkınlıkla büyüyen gözlerle yerinden kalkan Birsen'in bir yandan ayaküstü alelacele hesap öderken arada bir Aslı'ya yoklar gibi kaçamak bakışlar atmayı ihmal etmediğini, ardından polislerle sota bir köşeye çekilip fısır fısır bir şeyler konuşurken ağzından çıkan "Ama o benim ta çocukluktan arkadaşım" gibi cümlelerin Diyarbakır surlarının taşlarına çarpıp oradan yerinden parçalanarak dağıldığını, masaya döndüğünde yarım bir el sıkışması, hafif yanak değdirmesi ve baştan salma sözlerle alelacele vidalaşıldıktan sonra Birsen'in bir gözü arkada ve çaresizlik duyguları içinde polislerin arasında hızla uzaklaşarak gözden kaybolduğunu görüyor. Kurşuni bulutlarla yüzünü bir açıp bir kapayan kararsız güneş tepe noktasına vardığında bütün yollar, kasabalar, şehirler, dağlar, tarih dilsizi taşların yalnızca ikisinin arasında yükselmediğini söylercesine Diyarbakır surlarının öte yanında kalıyor Birsen ve diğerleri. "Ne dersin, kalkalım mı artık?" diyor Aslı. "Benim randevuma yetişmem gerek." "Kalkalım ya, pek konuşamadık," diyor Birsen. "Laf olsun diye evet ya, konuşamadık," diye onaylıyor Aslı. Yüzlerinde saklayamadıkları geleceğe inançsız bir ifadeyle "Bir dahaki sefere inşallah," deyip ayrılıyorlar. Birsen ileride kendisini bekleyen arabaya biniyor. Aslı elleri cebinde surlara doğru yürürken, şimdi her şey filmlerdeki gibi olsun, evlerin birinin penceresinden sesi sokağa taşan bir radyoda bir türkü yükselsin ve yanık sesli biri "Tokat bir bağ içindeyi" söylesin istiyor. Birlikte pişirdikleri ilk ekmeğin içi hamur kalmış lokması yıllar sonra bir kez daha boğazına takılıyor. 2005 Ocak 2008.